Ayrım 37, sayfa 377. İyi de ben Esra Atalay solmazdım. Solmaz soyadı ben 18 yaşına basarken bana babamın armağanı mıydı, yoksa benim onun evladı oluşumu kabullenişim mi? Ona dahi Suziş karar vermişti. Korhan'ın ailesinin çok arazileri varmış Edirne civarında. Babanın soyadını kabul et ki uğraşma sonradan, demişti. Ben doktor olacağım, arsadan bana ne, demiştim. Anan gibi her yoksula yardıma kalkışırsan ileride hiç olmazsa kendi paranı harcarsın, demişti ve bu tartışmada anneannemin zaferiyle bitmişti. Ama bu kez direnecektim. Ben bir hekimim Suziş, benim sorumluluklarım var, dedim. Dünyanın her yerinde hastaların hekime ihtiyacı var. Vatanımdakiler başka. Bir hekim olarak senin hasta ayırımı yapma lüksün yok. Bu minval üzerine onun sağlık kontrolleri sonuçlanana kadar tam 3 gün konuştuk durduk. 4. gün anneannemi hastaneden eve çıkardım. Rosie'nin çocuklarına bakan Moldovyalı kızı 15 günlüğüne ödünç aldım ki onun başını beklesin, ben sınavıma çalışabileyim. Çünkü Suziş hiç tanımadığı birine özel bakımını yaptırmak istemiyordu. Nadia ile iyi kötü bir hukuku vardı. Nadia'nın bize gelmesinin 3. gününde darbe oldu. O gece İstanbul üzerinde 4 dönen F-16 uçaklarının tüyler ürpertici gürültüsü ve silah sesleri darbe arsızı Suziş'i hiç etkilemedi desem yeridir. ''Yine mi darbe yapıyorlar?'' diye seslendi odasında. ''Hangi orduyla acaba? Orduyu içeri tıkmamış mıydı bunlar?'' ''O subaylar çoktan aklanıp çıktı da bu darbeciler başka birileri. Dur bakalım Suziş, daha hiçbir şey belli değil, yarını bekleyelim.'' dedim ve ısrarı üzerine televizyonun önüne götürüp oturttum onu. Biraz sonra yine seslendi. ''Kızım, gel beni yatağıma taşı. Bu darbe filan değil, bir rezalet.'' ''Ne zaman darbe uzmanı oldun sen?'' ''Bu ülkede yaşarken.'' ''Darbe insanlar uyurken olur. Bir uyanırsın, aa darbe olmuş. Böyle televizyonda göstere göstere darbe mi olurmuş?'' Onu gerisin geriye yatağına taşırken bir dahaki sefere darbeciler önce sana danışsınlar diye söylendim. Tam o sırada Cumhurbaşkanı halkı meydanlara çağırıyordu. Duydu. ''Darbeyi bastırmak için devletin askeri polisi yok mu?'' diye sordu. ''Halkın da direnmesi lazım ama Suziş.'' ''Dışarı çıktığını duymayayım. Otur oturduğun yerde. Kafana yiyeceksin nereden geldiği belli olmayan mermiyi. Kimin kim olduğu bile belli değil. Baksana. Şu bizim sokağın başına kadar gidip sakın peşinden gelmeye kalkar bu gece ölürüm bak.'' Heyecandan titremeye başlayan anneannemi yatağına götürürken bizim çevrenin camları tam üstümüzde uçan bir uçak yüzünden patladı. Şangırtıyı duyduğumuzda neyse ki üçümüz de koridordaydık. Nadia ile anneannemin iki koluna girmiş onu yatağına götürüyorduk. Korkuyla yere yattık. Ben anneannemin üzerine siper olmaya çalıştım. ''Üstümden kalk da çabuk banyoya 1-2 şilte taşıyın. Orada sabahlayalım.'' dedi Suziş telaşla. Nadia ile birlikte salona koştuk. Perdeler uçuşuyor, evin içine sokaktan yapraklar, kağıtlar, bir şeyler savruluyordu. Camlar irili ufaklı etrafa saçılmıştı. Neyse ki yaz ayındaydık. İçeri kar yağmur girmeyecekti sabaha kadar. Televizyon kanalları hala yayın yapıyor, insanları sokağa çağırıyordu ve Cumhurbaşkanı'nın sesine içeriden ''Salonda durmayın, banyoya gelin.'' diye bağıran Suziş'in sesi karışıyordu. ''Yapalım dediğini yoksa susmayacak.'' dedim ben. Odama koştuk. Nadia ile yatağımın üzerindeki şilteyi kaldırıp zorlukla banyoya taşıdık. Ne kadar yastık varsa götürdük. Anneannemi başının altına bir yastık koyup yerdeki şilteye yatırdık. Ben içine yastıkları döşediğim küvete girdim. Nadia anneannemin yanına büzüştü. ''Çatışma bitene kadar buradan çıkmak yok.'' dedi anneannem. ''Burada kalırsak madamın ruhu bizi korur Esra.'' Ne zaman deprem olsa o Peter'le beni hemen buraya getirir saklardı. İstanbul'da deprem? Elbette. meşhur İstanbul depremleri vardır cahil. 60'lı yılların başında bir yaz beşik gibi günlerce sallanmıştık. Millet adalara kaçışmıştı. Nadia illa madamın kim olduğunu öğrenmek istiyordu. Bizim ailenin koruyucu meleğidir, dedim. Bu yanıttan tatmin olmadı ama madamın hikayesini anlatacak ortamda değildik. Dışarıda kıyamet kopuyordu. Anneannem az sonra uykuya dalınca Nadia ile parmaklarımızın ucuna basarak çıktık banyodan. Ayaklarımıza terliklerimizi geçirip salona geçtik. Cam kırıklarının üzerinde çıtır çıtır çıtır yürüdüm ve pencereden dışarı bakmaya çalıştım. Bir şey göremedim. Ana caddeden gürültüler, bağırtılar geliyordu ve minare hoparlörlerinde sürekli halkı sokağa çağıran sela okunuyordu. Kanepenin üzerini süpürdük, üzerine bir yaygı yaydık ve yan yana oturup kanal kanal gezmeye başladık. Televizyonu seyrederken Nadia ile uyuyakalmışız. Bizi sabaha doğru Suziş'in sesi uyandırdı. Çişi gelmiş, yardım almadan yer yatağından kalkamıyordu. Yanına gittiğimde "Dün akşam nasıl bitti?" diye sordu. "Devlet kazandı, darbe kaybetti," dedim. "İyi olmuş, isabet olmuş. Artık peşimi bırakırsın inşallah. FETÖ'cülerin darbesini halk bastırdı. Korkman için hiçbir sebep kalmadı." "Buna inanmak için henüz çok erken," dediyse de kahvaltısını o kadar iştahla yedi ki yüreğindeki korkuyu yendiğine emin oldum. Anneannemi yatağına taşıdıktan sonra banyoda kalan telefonumu almaya gittim. Hem sürüyle mesaj gelmişti hem de şarjı bitmek üzereydi. Tarık aramış, babam aramış, Tarık aramış, annem aramış İngiltere'den. Tarık yine aramış, bir sürü arkadaşım, annem bir daha aramış, babam üç kere, sonra Tarık yine. Önce Tarık'ın mesajlarını okudum. İyi misin? Nasılsın? Neredesin? Beni ara, beni ara, beni mutlaka ara. Diğerlerinin mesajları da farklı değildi. Önce Tarık'a, sonra anneme, babama ve arkadaşlarıma iyi olduğumu bildiren kısa mesajlar attım ben de. O gün Nadia ile akşama kadar cam kırıklarını temizledik, toz aldık ve camcının gelmesini bekledik. Akşama doğru camlarımız takıldı. İnsanlar sokaklara dökülmüş, darbeye karşı nöbet tutuyorlardı. Halkın nöbeti günlerce sürdü. Ellerindeki bayrakları sürekli sallayıp televizyon kameralarına poz vererek günlerce sabahlara kadar meydanlardan çekilmediler. İktidar partisi taraftarlarını otobüslerle ana meydanlara taşıdı. Kendi arzusuyla gitmek isteyen kişilerden de yol parası almadı. Metro, otobüsler ve vapurlar bedava çalıştılar 2 hafta boyunca. "Bu insanlar neden her gece sokaklarda Esra? Neyi kutluyorlar Allah aşkına?" diye soran anneanneme, "Kutlamıyorlar, darbeye karşı nöbet tutuyorlar," dedim. "Kimin nesiymiş darbeci? Söylemiştin ama unutmuşum." "İmammış." "İmam mı? İmamın darbeyle işi ne?" "Bu son darbeyi yapanlar imamlarmış anneanne," dedi Nadia. "Televizyonda duydum." "Saçmalama kız, darbeyi asker yapar. İmamın işi insanı Allah'a yönlendirmektir. Sevgi barış telkin etmektir." "Dünya çoktan tersine döndü. Şimdilerde darbe hazırlayanlar kendilerini imam diye tanıtıyor," dedim ben. "Kızım, unutkanım ama daha bunamadım. Dün geceki darbeyi kim planlamış? Fosladığına göre emir komuta zinciri olamaz. Genç subaylardır herhalde. Hiç tek durmazlar." "Subaylar değil, senin FETÖ." Boş boş yüzüme baktı. "Fethullah Hoca anneanne, hep derdin ya bu adam gizli gizli başımıza çorap örüyor diye. Çorabı örmüş, bitirmiş, giydirmeye çalıştı başımıza. Ama bizim kafalar büyük ya, çoraba sığmadı." "Ha," dedi. "O zır zır ağlayan ağlak adam da darbeye kalkışıyorsa benim bu tersine dünyada işim ne?" "Bana analık etmek." "Ben vekaleten anayım kızım. Ben istifa edince bu görevi gerçek annen üstlenecek." "İstifan kabul edilmeyecek Suziş," dedim. O da bana, "Bu kararları yüksek makam veriyor," diye cevap verdi. Yüksek makam anneannemi yanına almaya hazır değildi. Suziş her gün biraz daha iyiye gitti. Ben Nadia'nın yerine Rozi'ye bir başkasını bulup rica minnet Nadia'yı anneannemin yanında bıraktım, İzmir'e döndüm. Tarık'tan çıt çıkmıyordu. Birkaç kez aradım, telefonu kapalıydı. Yolladığım mesajlar geri geliyordu. Niye bu kadar güvenmiştim ki karabatak gibi bir batıp bir karşıma çıkan adama? Hani yanıma gelip kitap yazacaktı? Hani bu dünyada benim kollarımdan daha huzur verici bir yer yoktu? Son gecemizde bana her söylediği sözü tek tek hatırlıyor, konuştuklarımızı kafamda yeniden canlandırıyor ve sonrasında kurduğum hayalleri düşünmeye dahi utanıyordum. Tarık kayıplara karışmıştı. Belki aylar, belki de yıllar sonra birden ortaya çıkacak, bir not atacaktı telefonuma, aynı yerde, aynı saatte buluşalım diye. Yok, yemezler. Kalbim parça parça da olsa, uykusuz gecelerim sınavlarıma da yansısa, bana böyle davranmasına asla müsaade etmeyecektim. Onu aramaktan vazgeçtim. Kimseye belli etmeden çektim kalp acımı ve sınavlarda istediğim parlak neticeyi alamadım. Anneannemin benim için istedikleri kendiliğinden oluyordu. Onun el çantama tıkıştırdığı ve artık eksikleri tamamlayarak imzalayıp yolladın mı diye sormaktan çoktan vazgeçtiği Londra'daki hastaneye başvuru formunu bir gece yarım şişe beyaz şarabı bitirdikten sonra tamamlayıp imzaladım. Ertesi sabah erkenden gönderdim. Anneanneme de müjdemi verdim. "Hafta sonu gel, kutlayalım," dedi. "Gidiş dönüş biletin benden olsun." Ayrılık zamanı. Suziş bana en sevdiğim yemeklerin hepsini hazırlatmıştı. Köfte, mücver, patates ve patlıcan kızartması. Zeytinyağlı fasulye, domatesli pilav ve muhallebiyle dondurma. "Kilo almamı ve evde kalmamı istiyorsun," dedim. "Hainsin sen." "Aksine Londra'ya gitmeni ve kendine bir de koca bulmanı istiyorum. Erkekler sarışın sopalara bakarlar ama aslında kumral ve balık eti kadınları severler." "Bunu bizzat tecrübeyle mi tespit ettin anneanne?" "Edepsiz seni. Edebiyatla tespit ettim. Örneklerle anlatmamı ister misin?" "Hayır, hayır, hayır. Derse doygunum. Ta şurama kadar." Boğazımı işaret ettim. "Ciddileşelim," dedi. "Ne zaman gidiyorsun?" "Ben Ekim sonu," diye yazdım. "Yanıt bekliyorum." Nadia yeni kızarttığı köfteleri getiriyordu sofraya. "Patlamak üzereyim Nadia. Ne olursun başka kızartma." "Ne kızartması? Balkona mangal yaktırdı. Yelle yelle kolum koptu. Kokuyu almıyor musun?" "Lafı bölme Nadia, önemli bir şey konuşuyoruz burada," dedi Suziş. Tam o anda cep telefonumun mesaj sesini duydum. Yan gözle baktım, tanımadığım numara. Kendimi yemek yemenin şehvetine kaptırmışken, kim bilir hangi hastayı sormak için arayan biriydi. Boş verdim. "Hafta sonu tatilindeyim be. Doktorum ama insanım da, öyle değil mi? Bir hayatım olmasın mı benim?" "Olmasın. Madem Tarık'tan hiç haber yok, hayatım filan olmasın. Ben sadece çalışayım, çalışayım." Anneannem onu soruyordu tam o anda, aklımdan geçeni okumuş gibi. "Nerede şimdi o? Dünyanın neresinde hangi savaşı takip ediyor?" "Bilmiyorum," dedim. "Yani kırmızı elbise tekrar ne zaman giyilecek, bilmiyorsun öyle mi?" "Bir daha giymeyeceğim o elbiseyi Suziş. Senin yapmamı istediğini yapıp Londra'ya gidiyorum ya işte." "Bu adam kitap yazacağım dememiş miydi sana? Kitabını Londra'da da yazar." "Oh, ne güzel hayat. Ben kazanırım, o yer." "Sen kazanırsın, birlikte yersiniz. Kitabı bitirince keyfini birlikte sürersiniz. Birbirini seven insanlar öyle yapar. Demir'le biz hep öyle yaptık." "Anneanne, o günler eskidendi. O büyük aşklar, mutluluklar, anne baba çocuk üçgenleri filan. Şimdi başımızdaki sizden çocuk beşgenleri istiyormuş." Kıkır kıkır güldü. "İşiniz zor vallahi. Reis istedi diye tavuk gibi habire yumurtla. Biraz daha pilav alsana sen." Mesaj sesi geldi yine. Gözümün ucuyla baktım sofrada duran telefonuma. "Ne o? Tedirgin oldun." "Bir mesaj geldi de." Baksana mesajına," dedi Suziş. "Şimdi takarsın kafayı mesaja. Sana söyleyeceklerimi can kulağıyla dinlemezsin. Bak hadi." Telefonuma uzandım, aldım. Tabağıma pilav ve bir köfte daha koyuyordu Nadia. "Yeter, doydum. Tatlıya da yer kalsın," dedim. Sonra açtım mesajı. Okudum. Bir daha okudum. Bir daha. "Esra, ne oldu canım?" Canım kızım ne oldu? Esra, Esra! Biri elimden telefonu aldı, biri su mu içirdi yoksa suyla alnımı mı ıslattı? Sanki kolonya koktu. Nadia'nın sesini duyuyordum. 10 kişilik yemek yaptık. Yedirdiniz, yedirdiniz. İnsan zorlanmaz ki böyle. Ben öğürüyordum. Tas getir, kolonya koklat, çabuk ol. Kustum. Oh, rahatladı evladım, dedi anneannem. Bak Nadia, rengi geliyor. Bembeyaz olmuştu yüzü. Esra'm, kanepeye uzan. Hadi yavrum. Kulaklarımdaki çınlama azaldı. Telefonu arandım. Yere düşmüş. Nadia aldı yerden, uzattı bana. Tekrar okudum mesajı. Suziş, bana bir taksi çağırın, dedim. Hemen gitmeliyim. Hemen. Ama daha yeni geldin. Hani hafta sonunu birlikte? Tarık'ı Mardin'deki devlet hastanesine getirmişler. Ancak getirebilmişler. Ne? Haber almıyordum. Ben sandım ki... Ben meğer o yaralıymış. Suriye'den yeni geçebilmiş bizim tarafa. Bir bombalı saldırıda yaralanmış. Suziş elimden telefonu aldı, baktı. Hıçkırıyordum artık, sel gibi gözyaşı. Ellerim titriyordu, üşüyordum da. Galiba bir öne bir arkaya sallanıyordum oturduğum yerde. Bir tokat indi yüzüme. Zınk diye durdum, gözlerimi kırparak anneanneme baktım. Hayatımın ilk tokadıydı, hem de anneannemden. ''Bana tokat attın Suziş'' diye fısıldadım. ''Kendini topla Esra'' Sonra hava meydanını arayalım. Mardin'e uçak kalkıyor mu öğrenelim. Taksiyi en son çağırırız. Ya uçak yoksa? Korhan'ı ararız. Bir yerde buluşursunuz, seni o götürür. Babamı mı yani? Evet, babanı. Senin de bir baban var. İsa değilsen eğer. Suziş, bana tokat attın, dedim yine. Çünkü ben doktor kızıyım. Böyle durumlarda ne yapılacağını fakültede öğrenemedinse benden öğren, dedi anneannem. Nadia, şu telefon defterimi versene, bir de gözlüğümü. Bana döndü, sonra git yüzünü gözünü yıka. Rimelin aktı, maskaraya döndü. Ben odadan çıkarken o telefonumu almış, bu kez gözlüğünü takmış, mesajı yeniden okuyordu. Banyoda uzun kaldım. Gerçekten de gözyaşlarıyla maskaraya dönmüş yüzümü yıkadım. Kusmuk kokan üstümü başımı temizledim. Bağırsaklarım gurulduyordu. Ah, bağırsaklarım. Bir ara... İyi misin sen orada diye seslendi Nadia. İyiyim, dedim. Bağırsaklarıma vurdu galiba, merak etmeyin. Banyodan çıkınca üstümü başımı değiştirdim. Tokatı yediğimden beri daha sakindim artık. Ağlamıyordum. Sadece hazırlanıyordum ve biliyordum ki ben hazırlanırken Suziş işleri benim için hallediyordu. Uçak saatlerini öğreniyor, yer ayırtıyordu. Nihayet içeri girdiğimde Mardin'e uçak var, kalkmayacak olursa en yakındaki şehre değiştirebiliyormuşsun. Korhan'a da nereye uçacaksan haber vereceksin kalkmadan hemen önce. O havaalanına gelecek arabasıyla, dedi. Daha önce indinse beklersin artık. Korhan, baban işte. Biri orada, parantez içinde gökyüzünü işaret etti eliyle, diğeri de burada. Senin için ellerinden geleni yapacaklar artık. Baba olmak kolay mı? Suziş, nasıl bulacağım onu? Çok korkuyorum. Dua et ne olur. İyi bulacaksın. Hastaneyi de aradım sen tuvaletteyken. Kırıkları varmış ama şuuru yerine gelmiş. Zaten gelmiş ki sana mesaj yollatmış, dedi anneannem. İyi durumda olmasa çağırtmazdı seni Esra. Erkeklerin egoları bizden beterdir. Öyle sakat, yüzünün yarısı uçmuş filan. Katiyen göstermek istemezler kendilerini, inan bana. Nadia, nerede kaldı bu çay? Çay mı? Elbette, kustun. Miden bomboş. Bir çay iç, bir lokmada kızarmış ekmekle beyaz peynir ye gitmeden. Daha vaktin var canım. Ah, ne yazık oldu bütün o yemeklere, dedim. Bütün yemeklerin sonu aynı değil mi? Dedi gülerek. Yavaş yavaş normale dönüyordum. Üşümem geçmişti. Telefona uzanırken tuttu elimi. Midene bir lokma bir şey girsin de sonra bak. Yine öğürürsen kusacak bir şeyin olsun, dedi. Aman Suziş, yere kustum diye dayak attın bana zaten. Bak, hiç unutmayacağım bu tokadı ha. Ne olduğumu şaşırdım be. Çok utanmış ve pişman bir hali vardı. Kalktım yerimden, sarıldım anneanneme. Kokusunu içime çektim. Ev telefonu çalıyordu. Nadia telefon elinde geldi yanımıza. Anne arıyor, dedi. Ne annesi, Aldım telefonu. Alo, dedim. Annem. Nasıl olduğumu soruyor. Babamdan duymuş. Gelmesini ister miymişim? Ya da onun yanına gitmek Hollanda'ya. Yok, sağ ol anne, ben almayayım. Önce sevgilime gideceğim. Onun başını bekleyeceğim. Onun durumuna göre karar vereceğim ne yapacağıma, nereye yerleşeceğime. Ve eğer iyi tanımışsam onu, yurt dışı sadece seyahatler içindir. Her horoz kendi çöplüğünde eşinir çünkü. Annemle konuştuktan sonra bir iyimserlik geldi bana. Yalnız değildim. Beni çocukken bırakmış bir annem vardı ama beni daha iyi bir anneye bıraktığına emin olduğu için yapmıştı bunu. Ve şimdi her dara düştüğümde ses veriyordu, elini uzatıyordu. Tutmuyordum başka. Fakat biliyordum ki oradaydı. Bundan emindim artık. Bir de babam vardı, anında benim için yollara düşen. Beni unutmamış. Benden vazgeçmemiş. Beni yanına çağıran sevgilim vardı. Ne zengin bir kızdım ben. Kızarmış ekmekle beyaz peyniri yedim, çayımı içtim. Suzi'nin çağırdığı taksi gelmek üzereydi. Küçük seyahat çantamı kapının yanına getirdi Nadia. Önce ona sarılıp teşekkür ettim. Sonra uzun uzun ve sımsıkı sarıldım anneanneme. Hayatımın kadınına, can yeleğime. Beni bekle Suzi'm. Ben sana dönmeden hiçbir yere gitmek yok dedim. Benim işim bu zaten. Seni beklemek canımın içi, dedi. Fakat söyle bana, Londra'daki hastane ne olacak şimdi? Bir tarih vermiştin. Şu an zamanı değil ama değiştirelim mi? Önce Tarık'ı bulayım. Ne karar vereceksem onunla beraber artık. Birlikte gidebilirsiniz. Birlikte kalabiliriz de anneanne. İnsan sevdiğiyle beraber olunca her zorluğa daha dayanıklı oluyor. Bunu en iyi senin bilmen lazım. Siz bizzat yaşadınız bunu. Çok acı çektiniz Demdem'le birlikte. Gözaltılara, işkencelere tanık oldunuz ama elin memleketinde yabancı vatandaş olmaktan iyiydi ki kalmayı seçtiniz, öyle değil mi? Ama biz ne olursa olsun hep buraya ait hissettik kendimizi. Şimdi yurdumuzda sanki yabancıyız, uzaylı gibi kaldık vatanımızda. Bunları niye şimdi konuşuyoruz ki? Hele bir gideyim, arayacağım seni. Tamam yavrum, artık yalnız değilsin, bir can yoldaşın var. Nasıl istersen öyle yap, dedi bana. Onun yanaklarını, pamuk saçlarını öptüm, öptüm. Ellerini, kollarını öptüm. Bir daha öpemem korkusuyla ensesini bile öptüm. Korkma, ben buradayım. İnadımı bilirsin. Sen dönmeden gitmem. Sen beni düşünme, dedi. Sadece sevgilini ve kendini düşün. Kırmızı elbiseyi havalandırıp ütüler hazır ederim ben. Sonra gözyaşlarını görmeyeyim diye hemen döndü arkasını, evine girdi. Biraz sonra Nadia koştu, bir kap suyla taksinin çamurluğuna doğru fırlattı. Su gibi git, su gibi gel diye bağırdı. Ona da öğretmiş Suziş. Arka camdan evime baktım. Pencerenin gerisinde kanadı kırık kuş gibi duruyordu anneannem. Evim, sokağım, tüm hayatım benim. Pencerenin gerisindeydi. Doğdukları topraklardan sırf din denen olgunun istismarı yüzünden kovulan Alman Yahudisi bir aileyle Müslüman Türk bir başka ailenin din istismarı yüzünden ülkesinde yaşamaya korkan üçüncü kuşaktan torunu ben. Doktor Elsa Esra Atalay Solmaz. Yalnız sevgilime gitmiyordum. Vatanımın da neresi olacağına karar vermeye gidiyordum. Vatanın da, dinin de sadece ve tamamen sevgi olduğuna inanarak. Ayrım sonu. Sayfa 390. Kitabın sonu. 16 Aralık 2016. Seslendiren Asuman Kuzuoğlu.